havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. Bugün 7 Aralık 2022 günlerden çarşamba. Anlat Bana da karşınızdayız. Gündem her zamanki gibi meşhur Aralık ayı maratonuna takılıp kaldı. Bir tarafta bütçe maratonu, konuşan yumruklar, birbirini dinlemeyen vekiller, ortaya hoş olmayan görüntü realitesi, diğer tarafta ise asgari ücret maratonu. 40 yıldır bunları hep izliyor Meliha Okur. Peki Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Tabii ki ortak akla, bilgiye ve insana dokunan, insanı dönüştüren, beşeri sermayeyi verimlilikle, teknolojiyle odaklayan, dönüştüren bir modele. Dolayısıyla sözü gelin fazla uzatmadan sabahtan öğleye gündeme kısaca Çağlar Öner, Radyo Sputnik'in spikeri Çağlar Öner'le göz atalım. Sonra biz kendi gündemimiz ve konuklarımızla sohbete başlayalım. Çağlar, günün aydın olsun.
Merhaba Meliha Hanım, sizin de. Siz de bahsettiniz aslında konuşmanızın başında. Gündemin bir numaralı maddesi asgari ücret. 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyen, çalışanların tamamını da aslında dolaylı olarak etkileyen asgari ücret belirlenmesi sürecinde ilk toplantı şu dakikalarda devam ediyor. Bugünkü toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda. Komisyonda işveren kesimi adına TİSK, işçi kesimi adına da Türk İş ve kamuyu temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları masada. Komisyonda 15 katılımcı bulunuyor ama asgari ücretin ne kadar olacağı işte bu toplantılar sonucunda belli olacak. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da ilk kez rakam telaffuz etti. Atalay, asgari ücret için pazarlık 7.785 lira açlık sınırından başlayacak dedi. Önemli bir açıklamaydı. Aynı zamanda açıklamasında asgari ücretin yaygınlığına dikkat çekti. 10 yıldır çalışan asgari ücretliler var. Asgari ücret artık geçim ücreti oldu dedi konuşmasında. Geçtiğimiz günlerde de TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret taban ücrettir, imkanı ve gücü olan işverenlerimizi bunun üzerinde ücretler vermeye teşvik ediyoruz ifadelerini kullanmıştı. Böyle güzel açıklamalar gelmesi işveren tarafından önemli. Şimdi gündemin diğer başlıklarına baktığımızdaysa Türkiye ile Suriye arasında bir normalleşme çabası görülüyor. Bu konuyla alakalı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Çelik, Suriye'de bulunan ve Batı ülkeleri tarafından desteklenen terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Türkiye'nin sınırlarını tehdit ettiğini söyledi. İstihbarat servislerinin Türkiye ile Suriye arasında görüştüğünü, yakında başlayacak siyasi süreçlerin sonunda liderlerin de görüşmesinin beklendiğini kaydetti AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Son olarak İran'dan bir haber aktarmak isterim. İran'da başörtüsünü yasalara uygun takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve gözaltına alındığı polis merkezinde öldürüldüğü iddia edilen Mahsa Amini için ülkede düzenlenen protestolar hala devam ediyor 3. ayında. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i de İran lideri Ali Hamane için atılan kahrolsun diktatör sloganlarına yaptığı Üniversiteliler Günü konuşmasında tepki gösterdi. Amerika güçlü bir İran istemiyor dedi. İran halkı Amerika'ya bu komplosunu uygulama fırsatı vermeyecektir derken protesto yapıcı, isyan yıkıcıdır. Protestolara kulak verilmelidir ifadesini kullandığı diyeyim ve sözünü size bırakayım.
Sağ olasın diyoruz. Asgari ücret, geçim ücreti. Ben bu tabloyu bir vatandaş olarak çok kabul etmek istemem. Çünkü refahı yakalaması lazım bu ülkenin. Bu ülkede çok genç var. Gençlere gelecek lazım. Gelecek iş ve aş ve onları işle aşla birlikte refahı yakalayacak bir ücret politikasıyla buluşturmayı zorunlu kılar diye düşünüyorum. Burada duruyorum. Niye duruyorum? Çünkü enflasyon bizim ciddi problemimiz. Enflasyon artış hızında önümüzdeki aylardan itibaren tabii ki baz etkisi diye anlatıyoruz. Çünkü geçen yıl çok hızlı bir çıkış vardı aylık bazda. İstatistiksel olarak bu hesaplamanın getirdiği etki bu seneki düşüşe paralel yavaşlayacak. Enflasyon artış hızındaki yavaşlamanın enflasyon artış hızını düşüreceğini biliyoruz. Düşürsün. Çünkü bizi alt üst etti. Ancak bizim gıdaya yani karnımızı doyurmaya uygun fiyatla karnımızı doyurmaya ihtiyacımız var. Gıda fiyatlarına baktığımızda üretici enflasyonu %138. %100'lere gelmiş bir gıda enflasyonu ile 2023'e nasıl giriş yapacağız? Gıda fiyatlarını nasıl aşağı çekebiliriz? Bugün bizim ana konumuz bu. Konuğumuzu hemen size takdim edelim. Cemal Özen, kendisi MÜSİAD'ın Tarım ve Gıda Sektör Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Onur Marketler'in Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi zincir market patronu olarak gıda fiyatlarının nasıl düşeceğine ilişkin acaba bir zincir marketten nasıl açıklamalar gelir? Ben de bunu merak ediyorum. Cemal Bey karşımızda değil mi?
Evet, merhabalar, buradayım ben, sizi dinliyorum.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız, iyi misiniz?
Hep iyi olacağız, asla umutsuz olmayacağız. Umutsuzluk bizi yok eder, umut bizi geleceğe götürür. Gıda fiyatları gerçekten yüksek. Gıda fiyatları nasıl düşebilir diye sormadan önce bugün zincir marketlerle ilgili alınan bir karar var. Sizi nasıl etkiler? Onu sorarak başlayayım.
Evet, öncelikle merhabalar diyorum. Biraz ses tonumdan dolayı sizin güzel, narin sesinizden sonra benim ses tonuma izleyicilerin katlanması işin açık tarafı üzücü. Biraz rahatsızım. Ama sizinle de program yaptığımız için de katılım göstermek istedim. Ve şu anda karşınızdayım.
Çok şimdi geçmiş bu... olsun. Çok geçmiş olsun. Salgın var. Buyurun efendim.
Şimdi bu yeni çıkan düzenleme ile ilgili işin açık tarafı kayıt altına alınma, bilgi oluşturma anlamında önemli bir gelişim. Fakat piyasaya olumlu anlamda bir hava katacak, piyasana bu enflasyona olumlu anlamda katkı sağlayacak bir şey değil diye düşünüyorum. Çünkü daha önceki çalışmalarımızda da sizin de bildiğiniz birçok ortamda da eminim paylaştığınız üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi yani perakendecilerin fiyatı arasında %100'lük bir parite farkı var. Bu parite farkını zaten perakendeci göğüsüyor. Perakendeci göğüslediği için sadece bunu resmi olarak devlet kayıtlarına veya mali kayıtlara bildirmiş olacak diye düşünüyoruz. Çok hayatımızda bir şey değişmiş olmayacak diye düşünüyorum ben.
Ben şunun altını çizeyim. Ben sayısı 30 bini bulan, arada 7 sayısı yine 7-8 bin, 7-8'i geçmeyen ucuzluk marketleri dahil doğrudan doğruya zincir marketlerin enflasyonu zıplattığını düşünmeyenlerdenim. Çünkü üreticiden tüketiciye giden yolu 2012 yılında organize perakende yasasıyla biz açtık. Tedarik zincirinde değişim oldu, hal devre dışı kaldı. Zincir marketlerde bu pazarda yolculuklarını sürdürüyorlar. Kira giderleri, enerji giderleri, işçilik giderleri dahil, lojistik giderlerini de baz aldığımızda ortaya bir fiyat politikası ister istemez çıkıyor, değil mi?
Kesinlikle katılıyorum. Şöyle söyleyeyim, ben biraz da sebze meyve konusunda tarımsal hem yatırımlarımız var, hem paketleme tesisimiz var, hem soğuk odalarımız var. Yani ürünü bekleme, saklama konusunda altyapısı güçlü en iyi perakendecilerinden biriyiz diye düşünüyorum. Bundan bir 4 ay önce bir ürünü Antalya'da 0 lira aldığınız zaman İstanbul deponuza 4 lira maliyet vardı. Bundan 2 ay önce hatta 3 ay önce 5 lira çıktı. Şu anda bir ürünün 0 liraya alınırsa sizin İstanbul'daki depomuza teslimi 7,5 lira oldu.
Kaça satacaksınız depoya? Evet. Sıfır, hiç para ödemeden hiç aldığınız para bir ürün 7,5 liraya geliyorsa market bu rafına ürün ne kadara çıkıyor?
9,90'da çıkar. Çünkü ürün kaybı var. Orada ürün kaybı var. Fire var. Vergiler var. Mağazanın kendi işletme giderleri var. Depodan mağazaya gönderim, tekrar lojistik maliyetleri var. Ve benzeri ve benzeri yüklediğin zaman 9,90'ın altında sattığınız zaman zarardır. Şimdi ürünün yerinde 3 lira olduğunu düşündüğümüzde, yerinde 3 lira olan bir ürünü perakendeci 13 liranın altına satarsa zarar eder. Şimdi basit bir gözle baktığınız zaman 3 lira yerinde bir ürünün rafta 13 lira olması gerçekten rahatsız edici. Ama diğer maliyetleri ne yazık ki alışverişçimizle, ne yazık ki piyasamızda, ne yazık ki biraz ekonomistlerimizle bu konuda böyle göz ardı ediliyor. İki, yine bir örnek vermek istiyorum. Şimdi tarlada bir domates toplanıyor. Bunun bir maliyeti var. O zaman bir gömlek de kumaştan yapılıyor. Bir gömleğin kumaş maliyetine bak 50 lira ama 500 lira, 1000 lira, 2000 lira bir gömlek verip gömlek alıyoruz. Kimse demiyor ki ya bunun kumaşı 50 lira. Fakat böyle bir halkın genel bir ihtiyacı olan bir ürün için ya tarlada bu kadar perakendecide bu kadar bu algı oluşmuş. Bu yani pazara fırsat yaratacak, bize önümüzü açacak, işi geliştirecek bir ortam olmadığını da paylaşabilirim sizinle işin açık tarafı.
Peki ortamı iyileştirmek için siz neler bekliyorsunuz? Şimdi birbirimizle kavga ederek, kutuplaşarak sorun çözemeyiz biz. Bir gerçeğimiz var. Gıda fiyatları uçmuş vaziyette. Halkın satın alma gücü çok düşük. Biz uygun fiyata nasıl yiyeceğiz, içeceğiz? Yani nasıl alışveriş yapacağız? Ne yapılması gerekir sizce?
Bunun için işin açık tarafı kitaplar yazılabilecek kadar derin bir konu, önemli bir konu. Çok alt detayları var ama ben bir cümleyle biraz daha operasyonel olarak bizim böyle kısa anda sonuca gitme psikolojisiyle de burada yapılacak tek bir şey vardır. Türkiye ve dünya gıda fiyatlarını stabil yapmak istiyorsa ve Türkiye ve dünya gıdaya ulaşmak istiyorsa, yarın parası varsa bile gıdaya ulaşmama riskini taşımak istemiyorsa üretimin arttırılması gerekiyor. Üretimin arttırılması gerekiyor. Tüm Ar-Ge planlamaları, tüm genetik tohum araştırmaları, tüm tarım teknolojileri, tüm bir metrekare arazinin boş kalmamasını sağlayacak üretim artışını bizim mutlaka ve mutlaka seferberlik ilan ederek her tarafı ürün üretmeye teknolojik anlamda, daha verimlilik anlamda, daha dar bir metrekarede daha yüksek miktarda ürün alacak şartları oluşturacak bir yapıya geçmemiz gerekiyor. Biz ürünü üretmediğimiz sürece kim ne yaparsa yapsın, ister arada marketçi, ister aracı komisyoncu, ister lojistikçi, ister müstahsil, ne derseniz deyin, fiyatı belirleyen tüm temel unsur arz ve talep dengesidir. Siz arzı arttırmadığınız sürece hiçbir şekilde fiyatı düşüremezsiniz. Onun için benim de izleyicilerimize ve sizinle paylaşmak istediğim şey mutlaka üretimin üst düzeyde arttırılması lazım ve üretimle ilgili bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini paylaşabilirim.
Çok önemli bir konunun altını çizdiniz. Türkiye'nin gıda arz güvenliğini sağlayabilmesi, halkını sağlıklı bir biçimde besleyebilmesi, doyurabilmesi için bir üretim seferberliğine ihtiyacı var diyorsunuz. Bu yeni bir kalkınma planı demektir. Çünkü ben araya giriyorum. 1970'lerde 18 milyon ton buğday üreten Türkiye, 2022 yılında 19,5 milyon buğday üretiyor. Rekolte bu. Yani Türkiye onca yılda bir arpa boyu yol alamamışsa bunun nedeni biraz önce sizin altını çizdiğiniz noktalar. Peki Türkiye'de toprağı zenginleştirme, toprak verimliliğini artırma, üretim seferberliğini tetikleyecek en önemli konu. Orada ne yapılması gerekir? Nasıl bir teşvik politikası gerekir?
Şimdi işin açık tarafı Türkiye'de, özellikle Türkiye'de de ve dünyada da gıdaya veya tarımsal üretime teşvikler veriliyor. Türkiye'de de verilen teşvikler yeteri kadar var. Yeterlidir de. Fakat orada bir sadeleşmeye ve üretime odaklı bir teşviğe dönüşmesi gerekiyor. Şu anda araziye teşvik veriliyor. Şimdi adamın arazisi var, ürün üretmemiş veya doğru ürün üretmemiş veya verimsiz bir arazisi vardır. Diğeri de tam tersine emeğiyle yoğrulmuş, iyi bir ürün üretmiş kişiye aynı şekilde teşvikler veriyor. Onun için bizim öncelikle önerimiz teşviklerin, sübvansiyonların ve desteklerin direkt ürüne verilmesi gerekiyor. Eğer ürüne siz bir destek verirseniz, atıyorum bir dekarda ben 400 kilo ürün üretiyorsam bana 1 lira destek verilmesi gerekiyor. Eğer Meliha Hanım aynı dekarda 500 kilo üretiyorsa, aynı alanda, demek ki işini daha iyi yapıyor, ona 1,5 destek verilmesi lazım gibi gibi böyle detaylandırılacak bir konu var. İkinci bir konu, önemli bir konu. Bizim artık Türkiye'de köy kent dediğimiz teknolojinin içerisinde olduğu tarım sanayi köylerini kurmamız gerekiyor. Artık tarım X amcamızın veya Y teyzemizin kendi bahçesinde babasından kalan 10 dönüm 20 dönümlük araziyi ekerek tarımı bir yere götürme şansı yok. Artık o dönem biraz kapandı. Şu anda Türkiye'de tarımla uğraşanların yaş ortalaması 55. Onun için ikinci aşamada bizim mutlaka ve mutlaka tarımı gençlere sevdirmemiz gerekiyor. Eğer gençler tarımın içine girerse o zaman sizin de bahsettiğiniz gibi 30 sene önceki buğdayla bugünkü buğday miktarı neredeyse aynı olmayacak. Çarpanlarla buğday ürettiğimiz artmış olacak. Bizim neredeyse buğday bu sene özellikle iyi de destekler oldu. Gerçekten rekolte de iyiydi. Buğday ihtiyacımızı karşıladık. Yani Türkiye gibi coğrafyada yaşayan, iklimde yaşayan bir ülkenin buğdayı dışarıdan alması tabiri caizse kabul edilemez bir durumdur. Şimdi konuları karıştırmadan gideyim. Bir iki gençleştirmemiz lazım. Üç, az önce söyledim. Mutlaka ve mutlaka bizim tarım köy kentlerini veya tarım teknoloji kentlerini, tarım köylerini oluşturmamız lazım. Büyük seralar ve büyük projelerle tarımsal üretimi desteklememiz gerekiyor.
Ne kadar, araya gireceğim, ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Bir perakende zincirinin tarımla ilgili önerileri benim için değerli. Onu belirtmek istedim. Buyurun.
Diğer taraftan bu arada biraz bu anlamdaki bilgi ve deneyimlerimin de hem kendi bir perakendeci ailenin amiral gemisi perakende olmasına rağmen kendimi konumlandırdığım yer bir çiftçiyim. Aynı zamanda MÜSİAD'ın da Gıda ve Tarım Sektör Kurulu Başkanlığı'nı da yapıyorum. Oradaki MÜSİAD'ın da tarım politikaları konusundaki süreçlerini de ben yönetiyorum. Bunların üzerinde uzmanlarımızla bir akademik kurulumuz var. 15 tane profesör hocamızın da dahil olduğu, onlarla bir araya gelerek dönem dönem konuştuğumuz cümleleri sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bunu da paylaşmış olayım. Şimdi geldiğimizde gençlere sevdirmemiz lazım. Biz MÜSİAD olarak şöyle bir strateji karar aldık. Şu anda üniversitelere yazı yazıyoruz. Üniversitelere gidip tarımın hem stratejik önemini hem de finansal faydasını anlatacağız. Gençleri tarımın içine koyacağız. Tarım liselerinin kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda liselere de gideceğiz. Bizim farklı farklı gruplarımız liselere de gidecek. Liselere gidip tarımın önemini anlatacak.
Çok geçmiş olsun. Sizi biraz dinlendirelim. Söylediklerinizi hemen teşviklerin, desteklerin sadeleştirilmesi gerçekten önemli bir konu. Aslında havza bazlı üretimi böyle düşünmek gerekiyor. Bu bizi buraya götürüyor. Çok önemli. Üreticinin cebine teşviğin ve desteğin girmesi gerekiyor. Bu önerinin altında yatan bu. Evet, gençlere tarımı sevdirmek lazım. Çünkü çok yaşlı bir nüfus var. Ancak genç tarım liseleri güzel. Gençlere finansal desteğin sağlanması ana konu. Bunun da altını çizelim. Bunun dışında tabii ki Türkiye'nin tarımsal sanayi odaklı bir yaklaşıma ihtiyacı var. Orada önerileri tarım sanayi köyleri diye geldi. Buyurun, iyi misiniz?
İyiyim, iyiyim, teşekkür ederim. Aynı zamanda mutlaka çok kısa zamanda devletin ve özel sektörün, vakıfların Türkiye'de Ar-Ge odaklı Türk tarımını geliştirecek iki tane ve üç tane üniversitemiz olmalı. Yani adı tarım olmamalı, özü tarım olmalı, işi tarım olmalı. Böyle bir yapı kurulursa mutlaka orta vadede iyi bir gelişmeler olur. Yine başka önerilerimizden bir tanesi de bizim şu andaki yapıyı geliştirmek adına, biliyorsunuz çiftçimiz biraz güncel değil. Biz Türkiye'de şu anda ziraat mühendisleri 45 bin civarında ziraat mühendisimiz açıkta, iki köyden ve üç köyden sorumlu olacak şekilde bir köylere ziraat mühendislerinin konumlandırması, o köyde üretilecek tüm ürünlerin ziraat mühendisleri kontrolünde hem çiftçiyi geliştirecek, hem kullanacağı gübreden kullanacağı ilaca kadar ki tüm süreçleri anlatacak, geliştirecek, köylünün daha yüksek kazanç sağlamasına katkı sağlayacak, aynı zamanda da üretimin artırılması yönelik yapıların olması lazım. Ve yine en önemlisi üretim aşamasında bu anlaşmalı tarım şu anda Tarım Bakanlığımız masasını aldı. İster anlaşmalı tarım diyebiliriz, ister stratejik ürünlerin, buğday gibi, ayçiçek yağı gibi ürünlerin üretim aşamasında taban fiyatların belirlenmesi ve desteklerin belirlenmesi lazım. Yani çiftçimiz oturduğu zaman daha ürünü ekmeden sezon sonunda maliyetlerini hesaplayarak, olağanüstü bir durum olmadığı sürece cebine girecek paranın ortalama kaç olduğunu, ne kadar az kazanacağını veya ne kadar çok kazanacağını hesaplaması lazım. Önceki yıllarda ürün fiyatları çok ucuz olduğu için, yerinden bahsediyorum, ucuz olduğu için köylü bunu risk ederek üretiyordu. Bazı yıllar çok zarar ediyordu, bazı yıllarda çok kazanıyordu. Fakat bu ürün maliyetlerine ve diğer tarım girdilerinin yüksekliğinden dolayı artık üretici bunu riske edemiyor. Onu ya biz perakendeci veya devlet veya bu ürünü kullanacak diğer müşteriler, kimler varsa, piyasa, ihracatçılar dahil olmak üzere, bu anlamda müstahsili rahatlatacak, müstahsilin garantiye alacak yapıların kurulması lazım. Yine son bir öneride bulunayım, bu konuyu şey yapalım. Bizim önerdiğimiz bir politika var. Biz ihracatın da kontrollü bir ihracat yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü siz ihracatın kapılarını açtığınız zaman, evet, döviz olarak Türkiye'ye geliyor, çok iyi bir şey, hepimiz mutlu oluyoruz. Ama diğer taraftan da iş piyasada bir dengesizlik oluşturuyorsunuz. Basit bir dille izleyicilerimiz anlasın diye basit bir dille anlatmak istiyorum. Bizim X üründen, domatesten bahsedelim. 120 birim üretimimiz var. İç piyasa ihtiyacımız 100 birimse 20 birimini istediğimiz gibi ihraç edebiliriz. Hiçbir problemimiz yok orada. Fakat biz bir kapıları açıyoruz, 60 birimi ihraç ediyoruz. Ne oldu içeride? Arz 60 birim, talep 100 birim. Şimdi burada o aradaki ticaretini yapan kim olursa olsun, ister müstahsil, ister aracı, ister bizler, kim olursa olsun, yani bu fiyatın karşısında duramaz, bu talebin karşısında duramaz. Fiyat yükselecek. O fiyatın yükselmemesi için işte biz diyoruz ki iç piyasanın ihtiyacı olan ürün kenarda kalmalı. Onun üzerinde bir ihraca ürünümüz varsa bunu ihraç etmeliyiz. Tabii ki dediğim gibi ekonomik vadede, uzun vadede bunlarla ilgili daha detaylı çalışmalar olabilir, daha detaylı çalışılabilir ama kısa vadedeki fiyatların düzenli bir akışının sağlanması için böyle bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğumuzu paylaşabilirim.
Peki, iyi söylüyorsunuz, güzel söylüyorsunuz. MÜSİAD'ın Tarım ve Gıda Sektör Kurulu Başkanısınız. 15 akademisyenle birlikte gerçekten ben de söylediğiniz her sözün altına imza atabilirim. Doğru, çünkü Türkiye'nin bir çıkış yolu bulması gerekiyor. Sizin bu açıklamanıza, bu yaklaşımınıza Tarım Bakanlığı farkında değil mi? Niye hükümet sizi dinlemiyor?
Şöyle, işin açık tarafı, biz bir tarım strateji politikamızı paylaştık. Tarım Bakanlığı'na birebir kendimiz ilettik. Şu anda uyguladıkları birçok maddemiz var ve uygulamada devam ediyorlar. Belki bizim bu söylediklerimiz biraz daha orta vadeli projeler olduğu için uygulanmıyor, ama bizim önerilerimizi, yani bizim önerilerimiz derken sizin de söylediğiniz ülke ve ülke tarımı için önemsendiği, evet, ülke tarımı doğru olduğu için önemsediklerini ve üzerinde durduklarını görüyoruz, tahmin ediyoruz.
Yani tarım konusunda Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesi olan gıda arz güvenliği konusunda kutuplaşmayı falan kıracağız. Önce üreticimiz kazanacak. Gençler üretici olacak. Gençlere tarımı sevdirmek için iyi bir finansman politikamız olacak. Toprak, aynen, zenginleşecek. Yani hibrit diyoruz. Hibrit nedir? Kuraklığa karşı ürün üretmenin yoludur hibrit tohum. Gen bankamızı zengin kılacağız. Sonra hep birlikte uygun fiyatla ürün yemeyi de başaracağız diye düşünüyorum. Siz çok yormak istemem. Aslında uzun uzun sohbet etmek isterim. Bir başka programda ağırlamaktan mutluluk duyacağım, ama siz aynı zamanda çiftçisiniz. Nerede sizin yerler? Onu da soralım.
Antalya'da yerlerimiz var, Bursa'da var, Adana'da var. Biber üretiyoruz, karpuz üretiyoruz, patates üretiyoruz, soğan üretiyoruz, muz üretiyoruz. Seramız var Antalya'da. Aynı zamanda Antalya'da narenci işleme tesisimiz var, paketleme tesisimiz var yine Bursa'da ve Antalya'da. Antalya merkezde halde yine paketleme tesisimiz var. Bu konuda altyapımız iyi. Konu sadece şey olmasın diye bir parantez açayım, yine varsa sorunuz cevap vereyim. Geçen Tarım Bakanı'nın bakış açısını paylaşmak için çok özel bir cümle kullandı, hafızamda iz bıraktı, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bakanımızı biz davet etmiştik, sohbet ediyorduk yine tarım politikalarıyla ilgili. Şöyle bir yorum yaptı, dedi ki Türkiye İHA ve SİHA'larda, savunma sanayinde İHA ve SİHA'larda Türkiye çok ileride. Çok da iyi işler yapıyoruz, hem ekonomik anlamda, hem güç anlamda, hem teknolojik anlamda. Fakat dedi, unutmamalıyız ki İHA'yı ve SİHA'yı kullanacak kişi de mutlaka sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Ona da gıdaya ihtiyaç vardır. Onun için gıdanın bugün ülkeler için savunma sanayinden daha kıymetli bir duruma geldiğini kendisinden duymuş olduk. Bunu da sizinle paylaşmak isterim.
Sağ olun diyorum. Çocuklarımız ekmeği yemeli, ama eti de yemeli. Sütü içmeli, protein almalı. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Gıda arz güvenliği. Dünyada ticaret savaşlarının başladığı bir dönemde iyi beslenen gençlerle geleceği yeniden kurgulamalı diye düşünüyorum. Sağ olun diyorum size. Geçmiş olsun tekrar. Görüşmek üzere diyorum ve hemen buradan rotayı bu defa tarımın başkentine çeviriyorum. Neresi diyeceksiniz? Tarımın başkenti Antalya. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarım Hizmetler Daire Başkanı da Seda Özel. Gencecik, pırıl pırıl bir girişimci mi diyeyim, bürokrat mı diyeyim, mühendis mi diyeyim? Seda Hanım, size ne diyeyim ben?
Hem bürokrat diyebilirsiniz, hem de Antalyalı bir ziraat mühendisi de diyebilirsiniz. Biz de kendi memleketimizde doğmuş büyümüş, atası dedesi buralı olan ve buranın topraklarını, tarımını iyi bilen bir aileden geliyoruz. Hem tarım gönüllüsüyüz, tarımdan gelen bir ailenin çocuğuyum. Hem de bir bürokrat olarak başkanımızın da verdiği destekle tarımsal hizmetler daire başkanlığını yürütüyorum Antalya'da.
Çok güzel işler yapıyorsunuz ama beni çok etkileyen bir noktayla sohbete başlayacağım. Sizin doğal yaşam parkınızda binlerce ampute hayvan var. Kiminin evet. kolu kırık, kiminin kanadı kırık, kiminin ayağı sakat. Ne yapıyorsunuz onlara?
Şimdi hayvanat bahçesi dendiği zaman insanlar tabii hayvanseverler tepki gösteriyor ama bizim hayvan varlığımız 1400 civarında hayvanımız var. 150 çeşit hayvan burada misafirlik yapıyor bize. Daha doğrusu evleri oldu artık onların da. Ve %80'i de ya sahiplendiğimiz ya da gerçekten doğal ortamda yaşama şansı olmayan yaban hayatından teslim aldığımız, tedavisini yaptığımız hayvanlardan oluşuyor. Mesela daha geçtiğimiz günlerde 3-4 gün önce Bulgaristan'dan 1500 kilometre uçarak gelmiş bir akbabamızı tedavisini yaptık ve bu Avrupa'da takip edilen, takip cihazı olan birçok dernek ve araştırma kuruluşu tarafından takip edilen bir hayvandı. Bunun tedavisini yaptık ve doğaya salınımını gerçekleştirdik. Burada Doğal Yaşam Şube Müdürlüğü ile birlikte Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı ve yaklaşık son 2 yılda 2500'e yakın yaban hayvanının tedavisini yaptık ve doğaya da bunları geri saldık. Salamadıklarımızda dediğimiz gibi hayvanat bahçemizde artık misafir ediyoruz. Ömürlerini burada geçiriyorlar. Çok da doğal bir ortamımız var. Hepinizi de görmek için buraya davet ediyoruz.
Ben Haytapçı olarak, hayvanları çok seven, dünyada doğayı çok seven biri olarak o güzel, çok değerli doğal yaşam parkının müdüresine de sevgilerimi iletiyorum ve hemen tarıma yönelmem lazım. İyi bir ziraat mühendisisiniz. Konunuza hakimsiniz. Ama Antalya'nın yeraltı suyu var mı? Herkes Antalya'da üretim yapıyor. Sera, örtalt üretimi orada. Açık bahçe üretimi orada. Meyvecilik orada, sebzecilik orada. Ne dersiniz?
Şimdi yeraltı suyumuz konusunda gerçekten yani uzmanların da öngördüğü Antalya kuraklıktan en fazla etkilenecek şehirlerin başında geliyor. Ve tabii buradaki nüfus artışı da buna etkili. İçme suyunun biliyorsunuz %15, %20'si içme suyunda kullanılıyor ama %76 gibi bir oran kaynakların tarımsal sulamada kullanılıyor. Ve tarımsal sulamada da büyük oranda da tabii ki yeraltı kaynaklarından faydalanılıyor. Ciddi anlamda sondaj var ve bu sondajlarla ilgili de gerçekten kaçak olaylarının da iyi denetlenmesi gerekiyor. Biz bununla ilgili de çalışma yapıyoruz. Yani hiçbir şekilde kaçak sondaj ya da kaynak üzerinden sulama projeleri yapmıyoruz. Şimdi biliyorsunuz bütün şehir yasasında il özel idarelerinin ve köy hizmetlerinin pek çok görevi büyükşehir belediyelerine devredildi. Bu anlamda da bizim de başkanımızın da tabii ki çiftçi kökenli olmasından ötürü tarıma çok ciddi bir altyapı desteği sağlıyoruz. Bu altyapı derken de kapalı devre sulama sistemleri ve vahşi sulamayla mücadele özellikle çok yaygın bir şekilde yapıyoruz. Yaptığımız tesislerde özellikle denize boşa akan suların çevrilerek tarımsal sulamada kullanılması ve tekrardan yeraltı kaynaklarının beslenmesiyle ilgili bir döngü de oluşturmaya çalışıyoruz. Yine bir projemiz var, kanalizasyonun arıtılmasıyla ilgili olarak temiz su eldesini sağladık. Analizleri, raporları çok iyi geldi. Bununla ilgili projemizi de tamamladık. Hiç su görmemiş bir alanın sulamaya açılmasıyla ilgili projemizi de tamamladık. İhale aşamasına getirdik Korkuteli ilçemizde ve bunun gibi 5-6 tane daha noktamız var. Onları geliştirmeye çalışıyoruz. Yani burada hem boşa akan suyu değerlendirmeye çalışıyoruz hem de kanalizasyondan dönüştürülerek tekrar tarımsal sulamada kullanılarak yeraltı kaynaklarını beslemeye yönelik çalışmalara özen gösteriyoruz. Gerçekten sıkıntımız var. Geçen sene güzel bir yıl geçirdik. Yağmur değil bizim için en değerli şey kar. Dağlarımızın kar tutması gerekiyor. Kar tuttuğu zaman yeraltı kaynaklarımızı iyi besleyebiliyoruz. O yüzden de inşallah bol karlı bir kış daha bu şekilde bir 5-6 yıl daha geçirirsek nispeten sıkıntısız bir 15-20 yıl öngörüyoruz. Ama tabii ki
ama iki araya gireceğim. 2023 önemli. Kuraklık. Evet. Hoş geldin kuraklık. Yani küresel soğuma dönemi. Ben sizden hemen izin istiyorum. Sizi biraz bekleteceğim. Çünkü dün önemli bir gelişme olmuştu. Araya giriyorum. Türkiye'nin en eski demir çelik işletmesi 80 sonrası krize girmişti. Özelleştirmesi çok tartışmalıydı. 1 TL'ye önce işçilere sonra 2 aileye derken bugün varlık fonuna gitti. Türkiye Cumhuriyeti için anlamlı olan bir işletme. 1936'da kuruldu Karabük Demir Çelik Fabrikaları. Cumhuriyetin en önemli mihenk taşı olduğu için araya girdi. Burada ne oldu da varlık fonuna gitti? Mehmet Çetinkaya benim sınıf arkadaşımdır. Karabük'le Yaşar orada BRT televizyonunun da patronudur. Mehmet, Kardemir'de ne oldu?
Kardemir'de uzun yıllarda güzel şeyler oluyor sevgili Melia. Ama
buldunuz mu yer?
Şu an çok özür diliyorum, bir uçaktayım ama konu da çok önemli, konuşacağım mutlaka. Dediğiniz gibi 1937 yılında, 3 Nisan 1937 yılında temeli atılan bir tesis burası. Cumhuriyet'in ilk eseridir. 10 Eylül 1939 yılında ilk Türk demirinin alındığı, yani Türkiye'deki ilk ağır sanayi fabrikalarıdır Karabük. O tarihten günümüze kadar varlığını sürdürmüş. 1980'li 90'lı yıllarda, özellikle 1994'te 5 Nisan 1994 kararlarıyla o yılın sonuna kadar ya özelleştirileceği ya da kapatılacağı dönemin başbakanı tarafından açıklanmıştı. Murat Karayalçın da başbakan yardımcısıydı. Karabüklüler o yıl çok direndiler. 8 Kasım 1994 tarihinde Türkiye'de ve dünyada görülmemiş bir hayatı durdurma eylemiyle sesini duyurdu dünyaya. Dönemin hükümeti de buyurun siz işletin diye 1 TL gibi sembolik bir rakamla bunu Karabüklülere verdi. Karabüklüler burayı o tarihten bu yana, yani 1995 yılından bu yana yaklaşık 26-27 yıldır başarıyla sürdürüyorlar. Zaman zaman sıkıntılara düştü ama o dönemde 500 bin ton olan üretim bugün 2,5 milyon tonu geçti. Türkiye'nin kaliteli çeliğini üretmeye devam ediyor. Dediğin gibi iki aile ağırlıklı olarak Yolbulan ve Güleç aileleri uzun yıllar birlikte yürüttüler. Yönetim tarzından kaynaklı anlaşmazlıkları oldu. Son genel kurulda da 9 yönetim kurulu üyesi bu üyeler seçilecek denilerek gönderilmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Alparslan Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı, teknokratlardan, bürokratlardan oluşan bir yönetim şu anda var.
90 bin ortak var Mehmet Çetinkaya. Bu karar Karabüklüler üzerinde nasıl bir etki yarattı? Karabük'ün satış sanıyorum sorun var. Bu satış, bu karar önemlidir. Enerji Bakan Yardımcısı işin başındadır. 90 bin ortağı olan halka açık bir şirket varlık fonuna gitmiştir. 1936, 1939'da ilk üretim, 1994 Tansu Çiller döneminde 1 TL'ye işletin diye kapatılmamak için işçiye verilen bir fabrika, iki ortak anlaşamamazlık, üretimdeki artış, onca yatırım ve bugün varlık fonu. Acaba burası başka ülke şirketlerine satılacak mı? İşte 90 bin ortağın ve Karabüklülerin kaygısı. Biz o yüzden bu yayını hemen araya girmek durumunda kaldık. Çünkü Mehmet Çetinkaya uçakta, yayında problem oldu. Ona teşekkür edelim ama hemen sözü tabii ki Seda Hanım'a verelim. Seda Hanım, böyle araya girdiğimiz için lütfen kusura bakmayın. Uçağa biniyormuş Mehmet Bey. O yüzden yayınla ilgili de bir kopuş noktası oldu ama yeraltı sularıyla ilgili konuşuyor idik. Antalya'da siz yaptığınız işleri anlattınız ama ben Antalya tarımda Seraya mı uygun, meyveciliğe mi uygun, sebzeye mi uygun, neye uygun Antalya, ne dersiniz?
Şimdi Antalya'nın gerçekten iklimi hem tropik hem subtropik meyvecilik yönünden gerçekten uygun. Meyve ve sebzeciliğine gayet uygun. Şimdi nüfus dediğimiz zaman bizde genç tarımcı da var. Tabii ki 60 yaş üstü tarımla uğraşan da var. Biz zaten Antalya'yı iki kısma ayırdık. Bir sahil kısım, gerçekten ekonomik anlamda değeri olan ürünleri üreten, işte tropik meyvesinden tutun işte örtü altı sebzeciliğine kadar. Bir de kırsalımız var tabii. Bizim kırsalımızda da hayvancılık ve tarla bitkileri yetiştiriciliği de yapılıyor. Ama şimdi mesela kırsal dediğimiz kısımlarda köyler, Elmalı, Korkuteli gibi ilçelerimizde büyük anlamda seracılık gelişmeye başladı. Ve bunlar da iki dönem yapıyorlar yine sahildeki gibi. Dolayısıyla su kaynaklarının da daha iyi kullanılabilmesi adına kesinlikle ve kesinlikle ürün planlamasının yapılması gerekiyor. Biz de buradaki eksikliği gördüğümüz için sahada üreticilerimizi bu konuda biraz daha bilinçlendirmeye ve bu konuyu benimsemeleri için çalışıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Su sıkıntısı olan belirli başlı mesela Korkuteli'ni gerçekten ciddi bir sıkıntı bekliyor Korkuteli ilçemizi. En büyük ilçelerimizden bir tanesi burada tarımın yapıldığı yüz ölçümü olarak da büyük bir ilçemiz. Buraya baktığımız zaman armut işte elma yetiştiriciliği yoğunlukta yapılıyor. Bir alışkanlıkları var. Mesela burada tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği. Artı bu sene inşallah başlıyoruz. Denemelerimiz çok başarılı sonuçlar verdi. Antep fıstığı ile ilgili bir girişimde bulunacağız. Yaklaşık 8-9 mahallemizde bahçeler kurmayı planlıyoruz. Üreticilerimizle beraber. Çünkü üreticilerimizin alışık olduğu, yetiştiriciliğini bilmediği ürünler bunlar. Ama kuraklığa son derece dayanıklı. Artı ekonomik değeri çok yüksek ürünler. Tabii bir Antep fıstığı altın değerinde baktığınızda kilosu 250-300 lira gibi bir fiyata satılıyor pazarda. Hı hı. Yani üreticimiz para kazanabileceği, aynı zamanda da su kaynaklarına zarar vermeyecek, hatta su kaynaklarının gelişimine faydası olacak yetiştiriciliklere de açık. Çok güzel tepkiler ve destekler alıyoruz bu konuda. Bizimle işbirliği içerisinde çalışmak isteyen çok fazla çiftçimiz var. Ve bunlarla ilgili bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarını da yapıyoruz. Tabii olay sadece yetiştirmek değil.
Ama ben araya gireceğim bir saniye. Detaya tabii bakmıyorum ben. Ben şunu anlıyorum ki Antalya'nın yeraltı suyu o kadar çok değil. Muza ürün olarak baktığımda yeraltı su kaynağını çekip bitiriyor. Sera avokado ya da avokado, tropikal meyveler. Baktığımda evet, meyve bahçeciliği için uygun, kuraklığa dayanıklı ürün üretimi Antalya için desteklenmeli. Ama Antalya'daki seracılık ağırlıklı olarak bugün yeraltı suyuna baktığımızda hangi bölgeye kaymalı? Elinizde bir veri var mı?
Yani şimdi baktığınız zaman Antalya'mız bizim yeraltı şifalı suları bakımından çok zengin bir yer değil. Deprem bölgesi ikinci bölge olarak geçiyor. Fakat mesela daha böyle Afyon, Sandıklı, sıcak su kaynağı olan, ılıcaları olan bölgeler için aslında İzmir, Ege bölgesi yine aynı şekilde seracılık için çok daha uygun aslında. Bizler biraz daha artık daha teknolojik sistemler üzerine çalışmamız gerekiyor. Bununla ilgili üreticilerimizin artık hazırlanmış olması gerekiyor ki bunlarda da geç kalındı. Bu konularda biraz daha yoğunlaşılmalı ve az alandan maksimum verim içeren, suyu minimum düzeyde kullanılan sistemler var zaten. Yani GrowTech'te de işte görmüşsünüzdür fuara katıldığınızda. Evet. Çok güzel teknolojik gelişimler var. Artık bunların daha fazla tarıma adapte edilmesi gerekiyor Antalya'ya baktığımızda. Çünkü bizim buradaki üreticimiz zaten atadan dededen üretici. Atadan dededen seracılık yapıyor. Yani İlk yapıldığı Türkiye'de sera lafı çıktığı günden beri bunun işini yapan, bu konuda çalışan çiftçilerimiz bizim. Ve biz bu konuda hazır olduklarını da düşünüyoruz. Hem dijital anlamda hem teknolojik anlamda çiftçilerimizin muhakkak desteklenmesi gerekiyor.
Bu bir kamu politikası. Araya giriyorum. Bu bir devlet kamu politikası. Bakanlığın politikası. Türkiye akıllı seracılıkta devrim yapmış durumda. Gerçekten bambaşka açılımı yakalamış durumda. Antalya'ya baktığımda tarımın başkenti diyorum. Sebzede, meyvede ama yeraltı su zengini değil. Ben geleceğe bakarım. 2023 yılı itibariyle kuraklık yine dünyayı da bizim bulunduğumuz bölgeyi tehdit ediyor. Dolayısıyla kuraklık demek açlık demek. Tarımsal üretimin düşmesi demek. Küresel soğuma dönemine girdik çünkü buharlaşma az olacak. O yüzden ben sizi yayına almak istedim. Bir de enerjiye bakacağım bu tarımsal üretimde. Enerji de üretici için çok önemli. Siz güneş enerjisiyle ilgili ne yaptınız?
Şu anda Türkiye'de çiftçisine güneş enerjisi üzerinden elektrik desteği veren tek belediye biziz. Bu anlamda 51 tane sulama kooperatifini destekliyoruz. Zaten birinci önceliğimiz zaten konunun başlığına da değinecek olursak örgütlenme. Bu sulamada da üretimde de mutlaka çiftçinin örgütlenmesi teşvik edilmesi gerekiyor. Biz bu konuda da mümkün olduğunca yaptığımız sistemlerde de sulama kooperatifleri kurduruyoruz ve bu sulama kooperatiflerinde enerji desteklerini biz karşılıyoruz. Yaklaşık 5 megawattlık bir güneş enerji santralimiz var. Oradan mahsuplaşma usulü firmayla, elektrik firmasıyla faturaları ödüyoruz. Tarımsal sulama faturalarını ve münferit sistemler yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de açılışını yapacağız. Birkaç tane mahallemizde güneş enerji paneliyle çalışan pompa sistemleri yerleştirdik. Kapalı sistem, hiçbir kurumdan izin almanız gerekmiyor. Hiç kimseye bağımlılığı yok. Sistem kendi kendini çalıştırıyor. Zaten Antalya'mız 300 günden fazla güneş ışığı alan, oldukça güneş ve güneş enerji sistemlerine uygun bir doğaya ve iklime sahip. Biz de bunu üreticimizin lehine çevirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece 3 yılda toplamda 36 milyon enerji desteğinde bulunduk çiftçilerimize. Ama son bir yılda sadece bir yıllık ödediğimiz enerji desteği 32 milyon. Yani elektriğe gelen zam zaten baktığımızda geçen Eylül ayıyla %198 oranlarında, %200 oranında zam var. Teşvikler de bu konuda kısıtlı üreticiye enerji desteği anlamında. Ve tüm kooperatif başkanlarımız şunu söylüyor. Eğer siz bizi desteklemezseniz biz tarımı bırakmış olurduk. Çünkü enerji gideri en büyük giderlerden bir tanesi. Bu anlamda da kesinlikle üreticilerin desteklenmesi gerekiyor. Hem bu güneş enerji sistemleriyle ilgili olarak hem de benzer üretim, enerji, yenilenebilir enerji modelleriyle ilgili olarak bölgesel olarak muhakkak çalışma yapılması gerekiyor. Ki biz bunu Antalya'da başardık.
Sağ olun diyorum, bu önemli bir konu. Denizli Bozkurt Belediyesi de bu konuda gerçekten iyi çalışıyor. Ama üreticiyi kucaklayan, üreticiye uygun maliyetle enerji sunan bir yerel yönetim tarımsal dönüşümde de önemlidir diye düşünüyorum. Zaman zaman yayına alalım sizi. Sağ olun Seda Hanım.
Çok teşekkür ederiz. Her zaman.
Sağ olun.
Zaman.
Araya girdik böyle. Kusura bakmayın. Kendinize lütfen iyi bakın diyoruz ve biz tarımı, gıda fiyatları nasıl aşağı çekilir konusunu konuşurken, toprağımızı, suyumuzu konuşurken Deniz Kültürü Derneği'nin başkanı Ayşe Olca'ya rotayı kıracağız. Niye? Çünkü bizim de çok sevgili bir meslektaşımız vardı. Geçen yıl Covid'den kaybettik. Hakkı Şen, kendisi ruhunu denizlere adamıştı, denizciliğe adamıştı. Bir de İklim değişikliğini yönetememe kriziyle ilgili gelişmelere. Bugün onun adına düzenlenen Deniz Kültürü Derneği'nin düzenlediği bir seminer vardı. İklim zirvesi. Biz de oradaydık. Ayşe Olca'ya özellikle bu konferansla ilgili, toplantıyla ilgili, iklim zirvesiyle ilgili neler olduğunu soralım. Ayşe Hanım merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum size.
Sağ olun. Bugün Hakkı Bey'i andık, Hakkı Şen'i andık. Ancak iklim zirvesinde sizce öne ne çıktı?
Hakkı Şen çok değerli, sizin de benim de çok değerli yol arkadaşımız da, dostumuz da, çok iyi ve özel bir kalemdi. Onun anısına düzenlediğimiz, zaten o başlatmıştı. Derneğimizin kurucu başkanıdır kendisi. Ona çok şey borçluyuz bu anlamda. Bu ülkede deniz kültürünün yerleşmesi için de iklim değişikliği, krizler, bütün iklim kriziyle ilgili de hep elinden geleni yapmaya çalıştı. Bugün hep konuşulan şey şu: bu dünyayı bu dertten, bu illetten, bu krizden nasıl kurtarabiliriz? Artık son noktaya gelindi. Nasıl dönüş yapabiliriz? Artık herkes aynı şeyi söylüyor. Son noktadayız. Artık kalp krizi geçirdi bu dünya. Ölmek üzere. Onun için artık içi boş kavramlarla uğraşmak yerine eyleme geçme zamanı olduğu konusunda herkes hemfikir ve herkes kendi açısından neler yapmaya çalıştığını anlatıyor, ama bir söylenilen cümle var. Sanırım en çok öne çıkan da o. Tamam, denizleri temizliyoruz. Tamam, işte her şeyi düzeltmeye çalışıyoruz. Her dernek, her STK, işte her belediye belki elinden geleni yapmaya çalışıyor bu dünyadaki bu korkunç krizi oluşturmamak adına, ama şöyle bir şey söylendi, çok önemli bence. Peki tüketmemeyi başarabilecek misiniz? Yani şu anda kendi içinde bulunduğunuz bu, ben de dahil dedi konuşmacı, hatta TÜRMEPA yönetim kurulu başkanıydı kendisi, bu konfordan vazgeçebilecek misiniz dedi. Yani ben bunu herkes için söylüyorum, şu yeni bir tişört almak da iklim krizi için, iklime karşı yapılan çok önemli bir şeydir dedi. Çünkü biz artık son noktaya geldik. Dolayısıyla biraz tüketimi düşürmemiz gerekiyor. Böyle bir noktadayız.
Güzel. Tüket, atla, vedalaş diyor. Ah kapitalizm. Gözün kör olsun demek durumundayım. Bize yeşil badana ile tanıştırırken, tüketim toplumu bireyi yaparken, şimdi de tüketme diyorsun. Tüketecek para mı var dünyada bu gelir eşitsizliğinde? Ben size çok teşekkür edeceğim. Sevgiyle kalın. Sağ olun. Güzel bir konferanstı. Konuyu yakından izliyoruz ve bugün noktayı koyuyoruz. Pazartesi yine birlikte oluyoruz. Sevgiyle kalın. Lütfen tüket, attan vazgeçin. Daha az tüketin. Kaynakları doğru kullanın. Olur mu?
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.